Ona sevgi ya da nefret duyabilirsiniz. Ama kesin olan bir şey var. Karl Marx dünyamızı dramatik bir şekilde değiştirmiştir. Ölümünden 70 yıl sonra dünya nüfusunun 1/3'ü Marksizmi doktrinleri olarak kabul eden hükümetlerin yönetimi altında yaşıyor.
Marx'ın devrimsel öğretilerini kutluyoruz.
Marksist ideolojinin özgürleştirici olduğu savunuluyordu ama ürkütücü bir acıyı da beraberinde getiriyordu ve süper güçleri kıyametin eşiğine taşıdı.
Ülkemiz Küba'dan fırlatılacak herhangi bir füzeyi Sovyetler Birliği'nin Birleşik Devletlere bir saldırısı olarak kabul edecektir.
Komünizm büyük oranda gözden düşerken 1980'ler ve 90'lardaki çöküşü getirdi. Ama ekonomik krizler ve sosyal karışıklık Marx'ın fikirlerini tekrar gündeme taşıdı. Her şeyi baştan başlamak istiyorum. Marx'ı tarihin geri dönme avantajıyla değil, araştırmak için değil, kendi zamanında onu neyin harekete geçirdiğini anlamak için. Hayatı güvensizlikler, başarısızlıklar ve trajedilerle dolu bir adamın insanlık tarihinin en etkili ideolojilerinden birinin nasıl ortaya çıkardığını öğrenmek istiyorum.
Trier, Prusya, 1818.
Marx'ı genellikle beyaz sakallı, etkileyici bir kişilik olarak düşünürüz. Sovyet propagandasının sert bakışlı yüzüdür. Ama genç Marx'ın havalı, şık ve seçkin hali bize oldukça farklı bir yönünü anlatıyor. Marx'ın doğum yeri olan Trier, bugün modern Almanya'nın bir parçası olan zarif bir Rhineland şehriydi. 1818'de maddi durumu iyiye giden bir ailede bu ada doğmuştu. Marx'ın çocukluğu ilk bakışta oldukça huzurlu ve kesinlikle burjuva tarzı bir hayattı. Ama bir gün Marx 15 yaşındayken babası Heinrich burada Trier Kumarhane Kulübü'nde saygı duyulan ve tanınmış kişilerle bir araya geldi. Çok sayıda içki içildikten sonra bazıları gürültülü bir şekilde masalara vurup şarkılar söylemeye, komşu Fransa'yı kasıp kavuran büyük devrimin değerlerini övmeye başlamıştı. Bir Prusya ordusu subayı bunu görüp rapor etti. Marx'ın aynı anda orada bulunan iki öğretmeni hemen kovuldu. Diğerleri hükümeti devirme suçlamasıyla karşı karşıya kalırken Marx'ın babası da küçük düşürüldü. Kumarhane gözetim altına alındı. Çünkü aslında şehrin sakin görüntüsünün altında yatan bir gerilim vardı. Karl'ın doğumundan kısa süre önce Trier Napolyon'un kontrolü altındaydı. Yani Karl'ın babası gibi insanlar Fransız devriminin prensiplerini yani kişisel özgürlük ve eşitliği birebir yaşamıştı. Heinrich Fransız kanunlarına göre avukatlık eğitimi almakta özgürdü ama Yahudiydi. Ve daha sert bir yönetimi olan Prusya iktidardayken bütün Yahudilere sivil kısıtlamalar getirmişti. Artık mesleğine devam etmek için Hristiyanlığı kabul etmek zorundaydı. Marx siyasi otorite ve ifade özgürlüğünün son derece tartışmaya açık olduğu bir dönemde büyüyordu. Avrupa'nın her yerinde yönetici sınıf insanların ayaklanıp onları yerlerinden etmesinden korkuyordu. Fransız ihtilali idealleri ve Prusya devletinin sert muhafazakarlığı arasındaki çelişki Marx'a ilham verip onu harekete geçirecekti. Ve çok küçük yaşlarından itibaren bağlılığının ne tarafa olacağı çok belliydi. Marx 17 yaşındayken Bonn Üniversitesi'nde hukuk okumak için Mozel Nehri'nde yolculuğa çıktı. Genç Marx'ın kesinlikle her zaman sorun yaratan bir yönü vardı. Kısa sürede Trier Meyhane Kulübü'nün eş başkanı oldu. Bu bir grup orta sınıf kötü çocuktan oluşan bir kulüptü. Alkollü bir kavganın yaşandığı bir geceden sonra Marx bir günlüğüne hücreye atıldı. Ama sonra devam gelecekti. Öğrencilik hayatı, dersler ve siyasi eğilimler arasında bölünmüştü. Çatışma noktasına kadar. Liberal Triye meyhanesi gençleri bir grup aristokrat öğrencinin dikkatini çekmişti. Bu aristokrat öğrenciler onlara diz çöktürmüş, Prusya aristokrasisine bağlılıklarını göstermeye zorlamıştı ve aralarındaki bu çatışma büyüdü. Bir noktada Marx kendini bir düelloda buldu ve kılıçla gözünden yaralandı. Bu genç kavgacının onur madalyası olarak taşıdığı bir yara olacaktı. Bütün bunlar Marx'ın babasının da sabrını taşırmış gibiydi. Heinrich Karl'ı oradan alıp Berlin Üniversitesi'nin daha çok ders odaklı yaşamına getirdi. Ama Marx burada bile dikkatini dağıtacak bir şeyler bulmuştu. Marx, dönemin felsefelerini gece yıllarına kadar tartışmayı seven bir grup bohem öğrenci ve öğretim üyesiyle tanıştı. Sakal bıraktı ve genç Hegelyanlara katıldı. Bu grup kısa süre önce ölmüş bir profesöre ve teorilerine takıntılıydı. Profesör George Hegel'di.
Marx Hegel'le olan ilk karşılaşmasını tamamen olağanüstü bir an olarak anlatıyor. Hegel'i okuduğunda gözündeki perdelerin kalkmış gibi olduğunu söylüyor.
Peki Hegel'in fikirlerinde bu kadar heyecan verici olan neydi?
Berlin Hegel fikirlerinin etkisindeydi. Ama belki de Hegel'in en önemli düşüncesi, insanları en çok etkileyen fikri, tarihi düşüncesiydi. Özgürlüğün ve aklın yavaş yavaş ortaya çıkmasıydı. Kademeli diyalektik adını verdiği şey, en muhteşem şekliyle Fransız ihtilalinde ortaya çıktı. Bu devrimde özgürlük ve akıl gerçek anlamda belirgin hale geldi.
Sanırım bu çok heyecan verici olmalı değil mi? Düşünsenize büyük bir tarihi hikayenin parçası olduğunu söyleniyor ve bu size üstüne bir şeyler çizebileceğiniz büyük bir tarihi ve felsefi tuval veriyor.
Bu doğru ve sanırım Marx kendisini antik filozoflarla başlamış bir tarihin sonunda duruyormuş gibi gördü. Bu antik filozoflar insan ruhunun mükemmelliği ancak toplumun içinde uygun bir şekilde iliştirilirse bulabileceğinden söz ediyordu.
Peki Hegel'in bunu kesinlikle doğru anladığını mı düşünüyorlardı yoksa yapılacak bir şeyler olduğunu düşünüyorlardı?
Kesinlikle hala yapılacak işler vardı. Hegel'in kendi vizyonuyla yolun bir kısmına geldiğini düşündüler. Onların yapmak istediği şey ise sadece reformdan çok tam bir devrim getirmekti. Soyluların ayrıcalıklı aristokrasisinin hala büyük oranda patron olduğu bir dünyanın içinde yaşıyorlardı. Ve karşılarındaki büyük ayrıcalık ve gelenek duvarlarını aşmaya uğraşıyorlardı.
Marx ve genç Hegelciler insan gelişiminin önündeki en büyük engelin din olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden dini eleştirip ona saldırmaya başladılar. Şimdi bunun ne kadar huzur bozucu olduğunu düşünmemiz gerek. Bazıları Yeni Ahit'te yazanların tanrısal ve tarihi gerçekler değil, sadece halk hikayeleri olduğunu söylüyordu. Bu çok şoke ediciydi. Diğerleri ise Tanrı'nın bir yanılsama olduğunu ve insanların en büyük güçlerimizi alarak bunları bir tür fantastik, uydurma ve en iyi özelliklerimizi içeren bir başka varlık yaratmak için kullandığımızı söylüyordu. Genç Hegelciler, dinin getirdiği bu varoluşsal ayrılmanın insanoğlunun potansiyelini sınırladığına inanıyordu. Ancak dinin aldatmacalarından kurtularak gerçekten ilerleyebilirdik. Elbette grup geleneklere karşı gelişinin ki pek çok kişi bunların dine küfür olduğunu düşünüyordu, daha geniş sonuçlarıyla yüzleşecekti. Kilise ve devlet arasındaki ilişki tam bir birliktelik noktasına ulaşmış, çok sıkıydı. Yani dini eleştirmek, Prusya'yı eleştirmekten farksızdı. Marx bir akademik kariyer istese de, Rusyalı yetkililer üniversitelerinde huzur bozacak hiçbir şeye izin vermeye yanaşmayacaktı. Bu yüzden fikirleri için başka bir ortam bulması gerekiyordu. Kullandığı araç hareketli ve hızlı genişleyen bir iş kolu olan gazetecilik oldu. Marx, yazılı kelimelerin değişim yaratıcı bir güce sahip olduğunu düşünüyordu ve Köln'deki Rheinland News'un editörü oldu. Anayasal reform isteyen liberal girişimcilerin sözcüsü durumundaydı. Ve Marx çok geçmeden ciddi bir etki yarattı. Koyu renkli teni, sık saçı ve sakalı nedeniyle takma adı Maribi'ydi. Coşkuluydu, tutkuluydu, sınırsız bir enerjisi vardı ve kendine güveniyordu. Ama bazıları onu kindar, entelektüel bir zorba olarak tanımlıyordu. Yine de kusurları ne olursa olsun tutkusu ve zekasıyla her şeyi hallediyordu. Marx'ın yönetiminde gazetenin baskısı ciddi oranda arttı. Marx'ın gazeteciliği kendi sonradan görme finansörlerinin amacını benimseyip eski siyasi elitlere saldırıyordu. Bu saldırgan stilini gösteren tipik bir örnek işte. Tartışma yaratan sert bir alaycılıkla dolu bir yazı. Aristokrasiye bir kanun sunamazsınız. Çünkü aristokrasi bir kanunsuzluk oluşumudur. Kimsenin hareketi yanlış görülmez çünkü bu aristokrasinin adetidir. Tıpkı bir hırsızın haydutoğlunun temize çıkamayacağı gibi. Çünkü haydutluk bir aile özelliği haline gelmiştir. Ne kadar zekice ve iğneleyici bir yazı. Marx, Prusya'nın yönetici sınıflarına yaptığı hafif üstü örtülü saldırılarla kendine kötü bir şöhret kazandı. Ama gazetecilik yeni bir ilgiyi daha tetiklemişti, sosyal terazinin diğer ucunda. Marx 1842'de kendi memleketindeki düşük seviyeli bağcıların koşullarıyla ilgili bir haber yaptı. Kârlarındaki büyük düşüş yüzünden yoksulluk batağına saplanmışlardı. O zamanlar yazılmış rahatsız edici bir şiir var. Bağ sahiplerinin çocuklarını besleyemeyip nasıl intihara sürüklendiğini anlatıyor. Lütfunuz olan şarap artık fıçılarınızda olmayacak. Her şey karla kaplandığında herkes şarkı söylemeyi bırakacak. İşçiler daha fazla rekabet için pazarlar açan yetkilileri suçluyordu. Yetkililerin cevabıysa daha önceki korunan pazarın yapay olarak şişirilmiş fiyatlara sahip olduğuydu. Bu kadınlar ve erkekler çok zor durumdaydı. Artık para vermeden yakacak odun bile toplamalarına izin yoktu. Çünkü odun yeni fabrikalar tarafından büyük miktarlarda tüketiliyordu. İlerleme hareketinin kıskacında kalmışlardı. Marx, bağ sahiplerinin kendi geleceklerine karar verme gücünü kaybettiklerini gördü. Gazeteciliği günlük hayatlarımızı kontrol eden karmaşık güçleri görmesini sağlamıştı. Bilimsel bir hassasiyetle bu ilişkilerin doğasını bulmanın mümkün olabileceğini düşündü. Hadi ne yazdığına bakalım. Bu neredeyse bir kimyagerin mevcut maddelerin hangi dış koşullarda bir bileşimi oluşturacağını belirlemesi kadar keskin bir şekilde tespit edilebilir. Ama toplumun doğasının tarafsız bir şekilde çözümlenmesi, Prusyalı otoritelerin korktuğu şeyin ta kendiydi. Marx'ın kışkırtmaları iktidardakileri çok sık rahatsız etmeye başlamıştı. Bu yüzden gazetesi kapatıldı. Şimdi Marx'ı şöyle hayal edelim. Sadece 25 yaşındaydı. Öfkeliydi, hırslıydı, eleştirilmişti. Prusya'da kınandığında değişim yaratan fikirlerin, kışkırtıcı fikirlerin odak noktasına gitmeye karar verdi. Bir zamanlar babasından dinlediği protesto şarkılarının kökenine, devrimin toplanma noktasına. Marx'ın entelektüel ufku burada büyük ölçüde genişledi. Fransız ihtilalinin isyankar ateşi henüz sönmemişti. Sokaklar ve barlar fikirleri toplumu alt üst edebilecek radikal düşünürlere ev sahipliği yapıyordu. Mülkiyetin başlı başına hırsızlık olduğunu söyleyen özgürlükçü anarşistler vardı. Üretim araçlarının ortak mülkiyetini isteyen ütopik sosyalistlerdi. Ve komünler olarak bilinen işçi kooperatiflerinin kurulmasını savunan komünistler. daha bir yıl geçmeden ateşli tartışmalar ve yazılarla Marx'ın kendi kışkırtıcı felsefesi şekillenmeye başlayacaktı. Ve bu birden fazla şekilde yeni bir bölüm açacaktı. Buraya çocukluk aşkı ve artık eşi olan Jenny von Westphalen'le gelmişti. Çift Trier'de varlıklı bir yaşam tarzının tadını çıkarmıştı. Jenny bir baronun kızıydı ve babası Marx'ı liberal düşünürlerle Shakespeare gibi yazarlarla tanıştırmıştı. Ama Paris'te bütün bu rahatlığa ve sosyeteye sırt çevirmek zorunda kalacaklardı. Yeni evli çift burada arkadaşlarıyla beraber Rouvano'ya yerleşti. Marx buradayken de Prusya'da bir değişim olması gerektiğini söyleyen kışkırtıcı yazılara devam etti. Marx çok iddialı bir yayın başlattı. Bu da Fransız ve Prusyalı radikallerin işbirliği yapmasını teşvik eden bir yayındı. Aslında kısmen bunu Prusya'ya gizlice sokma konusunda yaşadığı sıkıntılar yüzünden sadece tek bir baskı yapabildi. Ama Marx'ın bu başarısız olan yayında yazdığı ilk makaleler hem tarihi açıdan büyük değer taşıyor hem de fikirlerinin gelişimi açısından çok önemli. Bu makalelerde insanoğlunun özgürlüğünü tam olarak neyin sınırladığını bulma çabasının parçalarını bir araya getirebiliyoruz. Genç Hegelcilerden farklı bir yön izlemeye başlamış. Dini sorunlarımızın kökeni olarak görmektense halkın afyonu olarak tanımlıyor. Çok daha derinlerde yer alan bir şey için kullanılan bir ağrı kesici. Marx'a göre sorunlarımızın gerçek kaynağı maddi ihtiyaçlarımızın giderilmesi için toplumun düzenleniş şeklinde yatıyordu. Kapitalist ekonomide.
Almanya'da onlarca yıldır bir din tartışması vardı. Marx bunun içinde yaşadığımız dünyayı anlamakta nispeten yüzeysel olduğunu, bu dünyanın bir iş ve üretim dünyası olduğunu düşünüyordu. Bizi etkileyen ve yaşamlarımızın ilerleyiş şekli de buydu.
Kullandığı bir ifade var. Türümüzün doğası. Bunu hiçbir zaman tam olarak anlayamamışımdır. Açıklayabilir misin?
Marx için türün doğası esas olarak biz insanların diğer hayvanlardan farklı olmasıydı. Marx için ana fikir şudur. İnsanlar doğaları gereği üretici varlıklardır. Diğer hayvanlar, arılar, kunduzlar, onlar da üretir. Ama onlar bizim gibi değildir. Arılar, kunduzlar sadece tek bir şey üretebilir. Bizse her şeyi üretebiliriz. Marx bütün insanların üretim şeklimiz içinde yaratıcı olduğuna inanıyordu. Ama kapitalizmin trajedisi bir fabrikadaki işçilerin tekrar eden görevler içinde sıkışmış olmasıydı. İnsanoğlunun yapmaması gereken şeyleri yapıyorlardı. Marx bireysel işçinin üretim hattına saplanıp burada ezilme şeklini açıklamanın yanında biz insanların toplu olarak dünyanın hakimiyetinde oluş şeklimizi açıklamak için türümüzün doğasına yabancılaşma kavramını kullandı. Kapitalist bile hakimiyet altındadır. Bir kapitalist çalışma gününü kısıtlamak isterse bu muhtemelen mümkün olmazdı çünkü rakipleri işçilerden eskiden olduğu gibi faydalanmaya devam edecektir. Bu yüzden kapitalistin geliri azalır. Sonunda işin dışında kalır. Yani Marx bu yolla kapitalizm altında doğamıza yabancı güçlerin oyuncaklarına dönüşüyoruz diyordu. Bu neredeyse bizim yarattığımız bir canavar gibi. Bizim kontrol ettiğimiz bir şey değil.
Artık dünyayı daha farklı bir şekilde gören Marx, çalışmalarını göstermek için işe koyuldu. Sınır tanımayan zekası ve belki de gençliğin verdiği o cesur inançla adaletsizliği bitirip insanları gerçek ve öz benlikleriyle tekrar birleştirmeye karar verdi. Ama Marx'ın felsefi görevi kişisel mücadeleleri yüzünden sekteye uğrayacaktı. Sağlığı kötüydü. Özellikle de çok acı veren bir cilt hastalığı çekiyordu. Yeni araştırmalar onun çıban sandığı şeylerin aslında çok daha ciddi olduğunu gösteriyor.
Hayatıyla ilgili bir hikaye okudum. Oldukça ilginç bir kitaptı. Ama onun oldukça kötü bir cilt hastalığından müzdarip olduğunu söylüyordu. Doğal olarak bu dikkatimi çekti. Onu dinlemek için bir yer bulamadığını, yatamadığını, yürüyemediğini söylüyordu. Bir dönem 3 hafta boyunca hiç çalışamamış, hiç düşünememiş. Ama sözünü ettikleri cilt sorununun sadece çıban olduğunu düşündüm. Çıbanlar biraz rahatsızlık verir ama o kadar kötü değildirler. Marx'ın 9 yıllık dönemdeki mektuplarını inceledim. Biraz sıkıcı bir işti. Ama bu mektuplarda çıbanların kasıklarında, makat çevresinde ve teşhise çok yardım edecek şekilde kollarının altında çıktığını görebiliyorduk. Bu tür bir yayılım sadece tek bir hastalıkta olur. Buna hidradenitis suppurativa denir. İsmini söylemek gerçekten de çok zor. Gerçekten çok zor.
Fiziksel açıdan çok zorlayıcı bir hastalıkmış gibi geliyor, öyle miydi?
Kesinlikle. Sürekli görülen yerlerde yaralar olmuş. Hiçbir zaman yerinde durmuyor.
Peki bu hastalığı ne zaman yakalanmış?
Mektuplarında bulduğum ilk izler 40'lı yaşlarının başını gösteriyor. Bu hastalığın 20'li yaşların başında başladığını biliyoruz. Ortalama 21-22.
Peki bu hastalık onu psikolojik açıdan etkilemiş olabilir mi?
İşin içinde deli olduğu zaman kişisel görüntümüz değişir. Kendinden tiksinme duygusu gelişir ve bu Marx'ta çok olan bir şey. Buradaki bir mektupta şöyle yazıyor. Keskin bir jilet alıp o lanet şeyi kendim kestim. Bunu nasıl yapabilirsiniz ki? Bu hastalığı kendisine yabancı bir şey olarak görüyordu.
Bazıları bu hastalığın da Marx'ın yabancılaşma hissini arttırdığını düşünüyor. Yeni kanıtlar büyük düşünürlerin de bizim gibi etten kemikten insanlar olduğunu kesinlikle hatırlatıyor. Marx 1844'te ilk kez baba oldu. Annie yeni doğmuş kızlarıyla beraber Trier'deki ailesini görmeye gitti ve elbette kocasını yalnız bıraktığı için endişeliydi. Çünkü seksin serbest yaşandığı bir yerde bırakıyordu. Sadakatsizliğin gerçek tehlikesinden, bir başkentin baştan çıkarıcılığı ve cezbedici taraflarından duyduğu endişeyi anlattığı bir yazısı var. Marx bir randevu ayarlamıştı. Ama bu tam olarak entelektüel bir buluşma olacaktı. Marx'ın başarısız yayını için yazı yazmış radikal bir yazarla buluşacaktı. Friedrich Engels'i. Engels'e Prusyalı burjuva bir aileden geliyordu. Marx'tan sadece 2 yaş daha küçüktü. Uzun boylu ve yakışıklıydı. İkisi de genç Hegelci harekette bulunmuştu ve kapitalizmle ilgili benzer görüşleri vardı. Arkadaşlıkları bolca kırmızı şarap içme isteğiyle ilerlemiş gibi görünüyor. İkili 10 gün boyunca ayrılmadan bir arada kalıp gece geç saatlere kadar konuşarak sosyal, siyasi ve ekonomik eşitsizlikleri eleştirdi. Engels bu eşitsizliklere sanayileşmiş yaşamın büyük sefaleti ve maddi rezilliği diyordu. Engels Marx'ın ondan daha zeki olduğunu hemen kabul etmişti. Ama Engels'e de Marx'a olmayan bir şey vardı. Engels bir tür çifte yaşam sürüyordu. Son 2 yılda günlük işi babasının Manchester'ın sanayi bölgesindeki tekstil işinde çalışmak olmuştu. Yani kapitalizmin makine dairesini çok yakından deneyimliyordu. Engels'in sevgilisi Mary Burns adında İrlanda göçmeni olan bir fabrika işçisiydi. Engels'e Manchester'ın gecekondu bölgelerini o göstermişti. Engels böylece kentli sınıfların yoksulluğuna tanık oldu. Tezlere bağlı kalan Marx'ın hiç görmediği bir şeydi bu. İşbirliği yapan kişiler ve arkadaşlar olarak ortak görevleri kapitalizmin korkunç gerçekleri olarak değerlendirdikleri şeyleri insanlara göstermekti. Ama Paris'in güvenli bir yer olmadığı anlaşılacaktı. Marx'ın bütün hararetli yazıları, alkollü sohbetler ve diğer kışkırtıcı şeyler dikkat çekmişti. Paris'te Prusyalı casuslar vardı ve Marx'ın fikirlerinin potansiyel tehlikelerine karşı Fransız yetkilileri uyardılar. Marx'tan ülkeyi terk etmesi istendi. Marx, Ocak 1845'te bir posta arabasıyla alelacele Paris'ten kaçtı. Arkasında kalan eşyayı toplamaları için Jenny'i küçük kızlarıyla beraber bırakmıştı. Komşu Brüksel siyasi mültecileri kabul ediyordu. Marx'a sığınma başvurusu yaptı. Geçici konaklama izni aldı. Ama yazılarıyla bir fikir ayrılığı yaratmayacağını kesin bir şekilde gösteren yazılı bir belge imzalaması gerekmişti. Marx, Brüksel'deyken hala Prusyalı yetkililerin her yere uzanan kollarından korkmaya devam ediyordu. Olası bir ülke iadeden kaçınmak için Prusya vatandaşlığından çıktı. Marx tecritle uçlara itiliyordu. Artık bir ülkesi yoktu. Neredeyse parası da kalmamıştı. Ama bunları kabullenmeye hiç niyeti yoktu. Yaşadığı yerin sert koşullarına rağmen siyasi faaliyetlerine hız vermek üzereydi. Marx, Engels'le tekrar buluştu ve birlikte komünistlerin gizli dünyasının bir parçası oldular. Yönetici sınıf tarafından kullanılmaya öfke duyan Avrupa boyunca gizli gruplar kurdular. Bu işçi sınıfı aktivistleri özel mülkiyeti yasaklayıp yeni devrimci bir toplum modeli yaratmak istiyordu. Marx ve Engels'in eskiden duman altı bir bar olan komünistlerle vakit geçirdiğini biliyoruz. İronik şekilde burası günümüzde çok zarif bir burjuva bistrosuna dönüşmüş durumda. Marx burada tanıştıklarının devrimsel değişimin askerleri olacağına yürekten inanıyordu. Kritik bir dönüşüm söz konusuydu. Ve Marx bu değişimin artık kendini de etkilemesini istiyordu. Bunu şöyle yazmıştı. Filozoflar sadece dünyayı yorumlamıştır. Ama asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir. Marx ve Engels konuştuklarını hayata geçirip Brüksel'deki merkezlerinden Avrupa boyunca komünistlerle bir ağ organizasyonu yapmaya başladılar. Ama işin teori kısmından da vazgeçmediler. Marx her zamanki gibi büyük sorunları büyük fikirlerle ve yazılı kelimelerin gücüyle çözmeye kararlıydı. Marx ve Engels burada sıkı bir şekilde çalışıyordu. Düşüncelerindeki önemli değişiklik ne olmuştu?
Büyük değişim şuydu. Artık ekonomik organizasyonları ve tarih boyunca nasıl değiştiklerini görüyorlardı. Tarihi ileri götüren şey motor buydu. Toplumun kendisini ekonomik değişimlere, yeni teknolojik gelişimlere bağlı olarak nasıl organize ettiğini gördüler. Ve hareketlerin izlerini çok eski kooperatiften bir işbirliğinden itibaren sürdüler. Bunu bir işbirliği olarak görüyorlardı. İnsanların ortak bir yaşam şekliyle yaşadığı toplumdan köle sahibi toplumlara, aristokrat toprak sahiplerinin ve onların serflerinin olduğu orta çağ feodalizmine ve sonra da sanayi devrimiyle kapitalizmin doğuşuna kadar.
Onların gördüğü tarih bu. Peki buradaki mesele neydi?
İnsanlık tarihinin çoğundaki sorun şudur. Her zaman sahip olunan ve olunmayan şeyler vardır. Ve çoğu insan mal varlığına ve üretim olanaklarına sahip olanlar karşısında kaybetmiştir. Ve bu sorun kapitalizmle beraber daha da kötüye gitmiştir.
Özellikle o dönemde ekonomik durum çok önemliydi ve sınıfta o ikisi için önemliydi. Öyle değil mi?
Evet, hem de çok. Kapitalizmin özellikle mülk sahibi burjuva kapitalistleriyle iş güçlerini satan işçi sınıfı arasında bir düşmanlık ve anlaşmazlık yarattığını görüyorlardı. Çünkü Marx kapitalizmin doğası gereği sömürücü olduğunu söylüyordu. Ve bunun ötesinde kanunların, dinin, siyasetin, kültürün, sanatın, genel olarak her şeyin yönetici sınıfının iktidarını ve konumunu koruması için var olduğunu düşünüyorlardı. Bunlar mevcut durumu korumak için ideolojinin üst yapısıydı. Ve işinin bu bölümünün maskeyi çıkarmak olduğunu düşünüyorlardı. Böylece insanlar ne yaşadıklarını görebileceklerdi.
Marx, kapitalizmin kendi yok oluşunun tohumlarını yüreğinde barındırdığına inanıyordu. Yapması gereken tek şey, proletaryanın, sanayi toplumunun, işçi sınıflarının devrimci rolünün farkına varmasını sağlamaktı. Komünizmi, yani tarihin son bölümünü dünyaya getirmek istiyordu. İşte o zaman bütün sosyal sınıflar silinecekti. 1847'de Avrupa'daki olaylar onun tarafındaydı. Bir devrim fırtınası oluşuyordu. Avrupa'nın her yerinde buğday ve patates hasadının zayıf kalması, kıtlık, yiyecek isyanları ve siyasi huzursuzluk getirmişti. Komünist Birliği Marx ve Engels'ten bir manifesto yazmasını istediğinde ellerinde her şey hazırdı ve hiç çekinmeden kullanacaklardı. Ocak 1848'de Marx ve Engels sıkışık teslim tarihine yetişmeye uğraşıyordu. Sadece iki haftada ucuz prodümanı altında büyük bir hızla yazarak bu küçük kitabı ortaya çıkardılar. Bu Komünist Manifesto ve sadece 30 sayfa. Ama bu sayfaların içinde bütün zamanların en kötü şöhretli ve etkili siyasi propagandalarının bir kısmı bulunuyor. Pek çok kişi manifestonun sadece ağır bir kapitalizm eleştirisi olacağını düşünmüştü. Ama aslında Marx, burjuvaziyi överek başardıkları mucizelerin Mısır piramitlerini, Roma kemerlerini ve Gotik katedralleri geçtiğini söylüyor. Bu bir açıdan burjuvazi ile kapitalizme büyük bir övgü gibi de geliyor, değil mi?
Evet öyle. Marx, kapitalizmin ilerleyişi ve getirdiği şeyler olmasa komünist toplumun işleyemeyeceğini, çünkü komünist toplumun çok fazla mala ihtiyacı olduğunu söylüyor. Böylece bundan herkes faydalanabilir ve bundan önceki yerde burjuvazinin tarihte devrimsel bir role sahip olduğundan da söz ediyor.
Ve dili de çok heyecanlandırıcı. Bu ifadelerden bazıları hayalet komünizm, havada eriyen katılık.
Evet.
Bunlar kesinlikle unutulmayacak kadar akılda kalıcı.
Burjuvazinin kendi mezarını kazması gibi. Gerçek bir düz yazı ustası. Ne yaptığını çok iyi biliyormuş.
Ama beni rahatsız eden bir şey var. Fikirler ideolojilere dönüşünce ya da bana öyle geliyor, bir nevi taşlaşma yaşıyor, katılaşma oluyor ve tehlikeli bir belge
evet,
oluyor.
Evet, burjuvazinin artık kontrol edemediği bir şeyi yaratmış olan bir büyücü olduğunu söylemesi gibi. Belki Marx da artık kontrol edemeyeceği bir şey arıyordu. Özellikle de öldükten sonra.
Manifesto, içerdiği radikal coşkuya ve büyük retorik gücüne rağmen neredeyse hiç fark edilmedi. İlk Almanca baskının daha mürekkebi kurumamışken Avrupa'da devrimler başlamıştı. Paris'te işçiler yollara barikatlar kurdu. Üç gün süren yoğun çatışmaların ardından monarşiyi devirip cumhuriyeti ilan ettiler. Havadaki beklentiyi hayal edebiliyor musunuz? Bu beklentiyi günümüzün Arap Baharı deneyimiyle eş tutabiliriz. Dünya herkesin göz önünde değişiyor. Halkın gücü mevcut statikoyu deviriyor. Radikalizmin domino taşları. Bir isyandan korkan Belçikalı yetkililer Marx'a ülkeyi terk etmesi için 24 saat verdiler. Buradan ayrılıp devrimde lider rolünü üstlenmesi için biraz teşviğe ihtiyacı olacaktı. Ama isyanlar çok geçmeden kaosa dönüştü. Fransa'da yeni cumhuriyetçi hükümetin bir işçi protestosunu bastırma denemesi kontrolden çıktı. Bu protestoda 10 binin üstünde kişi ya yaralandı ya da öldü ve Avrupa'nın her yerinde eski yönetici sınıflar kısa sürede tekrar kontrolü ele geçirdi. Marx Prusya'ya giderken bir devrim başlatmayı umuyordu. Ama yakalandı. İsyanı teşvikten yargılandı ve hapishaneden kılpayı kurtuldu. Artık gidecek bir güvenli liman kalmıştı. Nispeten istikrarlı bir krallık olan, radikal görüşlere sahip mültecilere hala kapısını açık tutan bir yer. Ağustos 1849'da Marx İngiltere'ye gitti.
Londra 1849.
Buraya 32 yaşında gelen Marx, 1848'deki isyanların başarısızlığının, tarihi koşulların henüz devrim için tam olgunlaşmamasından kaynaklandığını düşünerek kendini teselli ediyordu. Felsefi teorilerinin tahmin ettiği asıl büyük devrim henüz gelmemişti. Ama Londra'daki hayat ona pek teselli sunmayacaktı. 2 milyondan fazla insanın yaşadığı bu zorlu, acımasız, distopya örneği metropol, dünyanın en büyük şehriydi. O zamanlar bile Londra'da yaşamak çok masraflı bir şeydi. Marx, Jenny ve 4 çocukları Diğer göçmenlerle beraber sıkışık ve küçük düşürücü koşullarda Soho'nun gece kondularında yaşayabiliyorlardı. Jenny şöyle yazmıştı. Burada bir haftalık oda kirası Almanya'daki en büyük evin bir aylık kirasına eşit. Marx Londra'da kapitalizmin itici güçleriyle ilgili eksiksiz bir yazı yazdı. Ama planları kişisel yaşamındaki çalkantılar yüzünden hala karma karışıktı. Hala Prusya'nın gözetimi altındaydı. Marx'ın evine girmeyi başaran bir casus, orayı pis ve karma karışık olarak tarif etmişti. Çarşaflarını nadiren yıkayıp değiştiriyor, sık sık sarhoş oluyor. Bazen günlerce boş geziyor ama gece gündüz yorulmak bilmeden çalışıp duruyor. Uyumak ve uyanmak veya dışarı çıkmak için belli bir saati yok. Genellikle bütün gece ayakta durup sonra öğle vakti günlük kıyafetleriyle kanepede uyuyakalıyor. Marx'ın yorucu kuram çalışmaları ve siyasi kışkırtmaları ailesinin durumunu da kötüleştiriyordu. İşsiz ve yoksul bir halde her şeylerini rehine verdiler. Etraftaki iş yerlerine borç yaptılar. Jenny ailesine para göndermeleri için yalvarıyordu. Sonra Marx işleri daha da kötü hale getirdi. Aileyle yaşayan enerjik bir kadın vardı, Helen. Ev işlerine yardım ediyordu. O da bir radikaldi ve Marx'ın arkadaşıydı. Ama Marx onunla aynı zamanda yatıyordu ve gayrimeşru bir çocuğu olmuştu. Aynı zamanda Jenny de tekrar hamileydi. Bunun Marx'ın hayatının en iyi dönemi olduğu söylenemez.
Jenny öfkeliydi. Hepsi birbirini uzun zamandır tanıyordu. Yani bir drama ve hayal kırıklığı yaşandığı kesindi, hem de çok fazla. Marx, Engels'a gönderdiği notlarda, "Eve gidemiyorum çünkü evde tam bir fırtına var. Herkesin morali çok bozuk ve Jenny de çok öfkeli. Lütfen buraya gel ve Great Russell Caddesi'ndeki barda beraber içki içelim" yazıyordu.
Yani eşi olmayan biriyle yatmıştı. Eşi de hamileydi. Bu çok utanç verici bir durum. Günümüzde bile zor. Ama 19. yüzyılın ortasında çok daha zor olmalı.
Acaba öyle mi? Çünkü geleneksel olarak gelenek dışı durumdaydılar. Ve o zamanlar içlerinde bulundukları çevrede bu durum siyasi ve sosyal olarak çok utanç verici değildi. Ama aynı zamanda Jenny'nin bunun üstünü örtmeyi istediğine dair birçok kanıt da bulunuyor tabii.
Peki bütün bunların sorumluluğunu kim aldı?
Bunu düzelten kişi Engels'ti. Gayrimeşru çocuğun babasının kendisi olduğunu söyleyerek en iyi arkadaşı için sorumluluğunu üstlendi.
Öyle mi? Peki bu olay sence bize Marx'la ilgili ne anlatıyor?
Marx bir erkek. Ve aynı zamanda Victoria döneminde bir aile reisi. Diğer bütün erkekler gibi bu çerçevede anlaşılması gerek. Ve bütün kahramanların kesinlikle kusurları vardır.
Marx yaşadığı bütün sıkıntılı dönemlerde her zaman Engels'ten destek almıştı. Engels devrim tutkusundan ödün vererek babasının fabrikasına dönmüştü. Bunu da çelişkili bir şekilde Marx'ın kuram çalışmalarına para desteği sağlayabilmek için yapmıştı. Ama buna karşın Marx'ın ailesinde trajediler hiç bitmiyordu. Çocuklarının üçü küçük yaşlarda öldü. Marx'ın 8 yaşındaki oğlu göz bebeği olan Edgar, 1855'te Paskalya'dan bir önceki cuma günü babasının kollarında ölmüştü. Edgar'ın bedeni mezara verildiğinde, cenazedekiler Marx'ın çok büyük bir acı çektiğini, hatta kendini de mezara atmanın eşiğine geldiğini düşünmüştü. Ama bu büyük acının ardından hayat ufak bir teselli sundu. Jenny'ye iki yerden miras kaldı. Bu sayede banyoların nispeten rahat ortamına geçtiler. Ama burada bile Marx çoğunu kendi yaptığı borçların kıskacından kurtulamıyordu. Saygıdeğer bir orta sınıf yaşamını devam ettirmek için çok para harcamıştı. Kızlarının özel eğitimi ve dans dersleri de vardı. Doğduğu dünyanın, yani burjuvazinin konforunu taklit etmek için ne kadar uğraştığını insan merak ediyor. Marx 40 yaşına geldiğinde British Museum'da yeni okuma odasının müdavimi olmuştu. Burada günün 12 saatini geçirip kapitalizmin eksiksiz eleştirisi için kanıt topluyordu. Das Kapital. 1860'larda Britanya dünyanın endüstriyel süper gücüydü. Birleşik Krallık nüfusu yüzyılın başından beri ikiye katlanmıştı ve bunun korkunç bir sosyal etkisi olmuştu. Kamu kayıtlarını inceleyen Marx, aradığı şeyi orada bulmayı başardı. Önlenemez kapitalizmin yarattığı yıkıcı sonuçların izleri.
Bu 1863 yılındaki bir çocuk komisyonu raporu. Yani Marx'ın Das Kapital'i yazması için tam da doğru zamanda. 9 yaşındaki bir çocuğun günde 15 saat çalıştığı yazıyor. Marx buna baktığında bütün sistemin nasıl çalıştığına dair bütün sırrı anlamış oluyordu. Kapitalizmin sırrı değer fazlası fikriydi. Kâr nereden geliyor? Marx, kârın çalışmaktan geldiğini söylüyordu. Bu küçük çocuk işe gittiğinde onu oraya getirmek için gereken her şey, yiyecek, kıyafetler, belki eğitim ve elbette ki konaklama paraya mal oluyordu. Ve çocuğun iş gücü bütün bunlara değiyordu. Ama bir günde çalıştığı saat, yani 15 saat çalışması gerekenden çok fazlaydı. Çocuğun emeğinin karşılığıyla gerçekte çalıştığı zaman arasındaki fark değer fazlasıdır. Kâr da buradan gelir. Marx'ın bunları, bu keskin sömürü örneklerini aradığını biliyoruz. Çünkü bu sömürü konseptini ana akım ekonominin adeta gözüne sokmak istiyordu. Yapmak istediği tam da buydu. Ana akım ekonomi o günde bugün de sömürünün var olduğunu kabul bile etmiyor. Bir fabrika, bir grup Bangladeşli tekstil işçisinin kafasına çöktüğünde bu bir kaza oluyor. Bu Marx için kapitalizmin en temel kurallarından biridir. Kapitalist imkanı varken en büyük değer fazlasını çıkarmaya çalışır.
Peki sistem nereye gidiyor? Marx kapitalizmin geleceğiyle ilgili ne düşünüyor?
Marx kapitalizmin çöküşünün yakın olduğunu tahmin etmiyor. Bunun tam olarak işleyen bir sistem olduğunun farkında. Ama kırılganlığı tamamlanmış. Kâra dayalı bir sistemde, bütün kârın insanların emeğinden geldiği bir sistemde sınırlara gelirsiniz. İlk sınır iş günüdür. Çünkü iş gününü sonsuza kadar uzatamazsınız. Yaratıcı olmanız gerekir. Makineler yaratmalısınız ve makinelerde işçiyi gittikçe daha fazla üretim sürecinden çıkarıyor. Böylece kârın ana kaynağı çok ufak bir alana sıkışmış oluyor. Yani sürekli tekrar eden bir kârlılık krizi yaşıyorsunuz. Marx'ın zamanında insanlar bunun kimin suçu olduğunu soruyordu. X'in, Y'nin, şirketin, işçilerin. Marx kimsenin suçu değil dedi. Bu kâr sisteminin suçuydu. İşçilerin sömürülmesi, kârı sistemi sonsuza kadar genişletmek için gereken oranda üretmeye devam edemez.
Marx, kapitalist sistemin ayakta kalamayacak kadar çelişki barındırdığına inanıyordu. Ekonomik patlama ve çöküş, genişleme ve durağanlaşma döngüleri bunun doğası gereği dengesiz olduğunu gösteriyordu. 16 yıl sonra Das Kapital'in birinci cildi nihayet tamamlandı. Sene 1867 idi. Ama Marx'ın umduğu etkiyi yaratmadı. Engels, ana kıtada ilgi çekmek için bazı değerlendirmeleri başkaları yerine yazmıştı. Marx, umursamaz tepkinin düşmanlarının organize ettiği bir sessizlik komplosu olduğundan şüpheleniyordu. Ama sanırım durum bundan biraz daha açıktı. Das Kapital çok uzun ve bazı yazılar çok canlı olsa bile yoğun ve zorlu bir kitap. Ve bunu baştan sona okumak gerçekten çok ciddi bir çaba ve kararlılık istiyor. Ayrıca Avrupa genel olarak genişleyen küresel pazarlar sayesinde ekonomik bir büyüme dönemi yaşıyordu. Britanya hükümeti de çalışma koşullarını iyileştirmek için kanunlar çıkarıyordu. Kapitalizm krizi, yani devrimin tetikleyicisi, yakın zamanda gelecek gibi görünmüyordu. Bence bu Marx'ın hayatının en büyük ironilerinden biri. Marx bir değişim gerekliliğini tanımlamıştı. Ama işler o kadar büyük bir hızla değişti ki toplumun sorunlarına uygun bir çözüm bulduğunda dünya çoktan yoluna devam etmiş ve artık onu geride bırakmıştı. Marx geç kalmıştı. Engels'in cömert emeklilik parasının yardımıyla Marx yavaş yavaş rahat ve saygıdeğer bir orta sınıf yaşamına alıştı. Zamanını çok sevdiği torunlarıyla geçiriyor, hani Hampstead'deki aile yürüyüşlerinden büyük keyif alıyordu. Marx borsaya girdiğini bile itiraf etmişti. Elbette bunun çok büyük bir çifte standart olduğunu söyleyebilirsiniz. En azından kapitalizmin kalıcı olduğunu düşündüğüne dair bir işaret olmalıydı. 60'lı yaşlarında kötüleşen sağlığı nedeniyle zor günler geçirirken, eşi Jenny'nin ölümüyle çok büyük bir üzüntü yaşadı. Sonun yaklaştığının farkındaydı. Simgesi olan sakalını ve saçını sembolik olarak kesti. Marx 1883 Mart'ında öldüğünde, oğlunun hayata iyi başlaması için çok uğraşan babasının bir fotoğrafı ceketinin ön cebinden çıkacaktı. Bu fotoğraf Marx'la beraber Highgate mezarlığının uzak bir köşesine, sade bir mezara gömüldü. Marx'ın cenaze masraflarını Engels ödemişti. Cenazesine sadece 11 kişi katıldı. Marx'ın mezar taşında Engels'in sözleri yazıyor. Adı ve çalışmaları çağlar boyunca yaşayacak. Bunlar bir kehanetten çok iyimser bir havayla yazılmış olmalıydı. Ama sonuçta Engels kesinlikle haklı çıktı. Marx'ın ürettiği fikirler Engels tarafından düzenlenip net bir hale getirildi. Marx'ı büyük bir düşünür olarak Engels ortaya çıkardı. Dünyanın her yerinde sosyalist hareketler Marx'ın ikna edici çalışmalarını tercüme ettirmeye başladı. Fikirleri nihayet bir ivme kazanmaya başlamıştı ve sonunda bir ülkede komünist devrim başarıya ulaştı.
Büyük gösterilerde neşeli ve mutlu bir insan denizi sokaklarda dolaşıyordu. Büyük kalabalıkların devrim ateşi nihayet ortaya çıkmıştı.
Ama bu bütün Marksist mantığa karşı çıkıyordu. Çünkü değişim için gereken koşullar, yani çok gelişmiş bir kapitalist ekonomi burada daha yeni yeni ortaya çıkıyordu. Rus komünizmi 1917'de Moskova'da yaşanan Bolşevik devrimiyle harekete geçmişti. Ve 70 yıl sonra yine Rus komünizmi Berlin duvarının yıkılışıyla çöktü. Devrim Karl Marx'ın tahmin ettiği gibi sadece işçi sınıfından güç almamıştı. Arkasında çok sayıda radikal ve ajitatör de vardı. Bu tepeden inme devrimciler Stalin başta olmak üzere Marx'ın ve teorilerinin takipçileri olduklarını iddia ediyorlardı. Ama otoriter ideolojileri Marx'ın çok değer verdiği o özgürlüğü eziyordu. Çelişkili bir biçimde Marx hayatta olsaydı bu devrimcilerin rejimleri onu kınardı. Marx'ı çarpık bir şekilde benimsemiş olmaları ünlü bir metin olan Alman ideolojisinin son analizleriyle de ortaya koyuluyor.
Burada Engels'in el yazısı var. El yazısı oldukça güzel. Marx'ınki ise kesinlikle berbat. Bu sayfaya bakarsak, Marx'ın Engels'in taslağına eklemeler yaptığını rahatlıkla görebiliriz.
Bu metnin amacı ne peki? Burada neyin üstünde çalışıyorlar?
Engels'in yazdığı taslakta komünist toplumun insanların istediğini yapmasına izin vereceğine dair bir anlatım var. Çünkü ekonomik olarak dayatılan iş bölümüyle baskı altında kalmayacaklardı. Bir vizyon geliştiriyor. Buna çiftçilik hayvanı gütmek, avcılık ve balıkçılık da dahil. Ama sanırım Marx'tan tekrar konumuza dönelim diyen sert bir mesaj alıyor. Marx bunu biraz dolambaçlı bir yoldan yapmış. Yanılıyorsun diye yazmak yerine oldukça kinayeli bir şey yazarak. Şu kelimeleri eklemiş ve akşam yemeğinden sonra eleştir.
Bu tamamlanmamış taslak Marx ve Engels tarafından reddedilmişti. Ama 1920'lerde tekrar ortaya çıkarken yüzeysel olarak değerlendirilip komünizm olarak şablon kabul edildi. Sert kökenleri karartılmış, düzeltilmiş bir metin olarak basıldı. Bu bir taslak yani. Ve yine de büyük bir siyasi ideoloji için temel oluşturdu, öyle mi?
Evet, pek çok kişi onu basit ve dogmatik olarak göstermeye çalışmıştı ve bundan siyasi bir payda sağlayabilirsiniz ama bunu yapmamıza gerek yok. O kafasında soruları olan ve bunlara cevaplar arayan biriydi. Büyük bir fikri ve cevabı olan, bunu her yerde bulan bir adam değildi. Aslında onun bir tür guru, peygamber ya da büyük bir öğretmen olmak istemiyorum dediği kayıtlara geçmişti.
Bu tip kanıtların ışığında acaba Marx'ı farklı bir şekilde mi düşünüp hatırlamamız gerekiyor?
Evet, umarım böyle olur. Bence çok daha araştırmacı ve çok daha az dogmatik olan bir Marx için hazır olmamız gerekiyor.
Bence Marx'ın deası, kapitalizmi soyut olarak düşünme kararlılığında, görünen gerçekliğin altına bakıp bunun geleceğini sorabilmesinde yatıyor.
Benim en etkileyici bulduğum şey, iş gücünün yabancılaşması ile ilgili olan fikir. İş gücünüzün meyvelerini alamazsınız. Yaratıcılığınız alınırsa kendi benlik duygunuzu kaybediyorsunuz.
Bize bıraktığı zorluk şu: bir kapitalist sistem altında yaşayıp sağlıklı işleyen ve sömürmeye dayanmayan insan ilişkileri kurabilir miyiz?
Marx, komünizm tarihin çözülmüş bir bilmecesidir demişti. Bunun açık bir şekilde yanlış olduğunu söyleyebilirim. Bir komünist ütopyanın ortaya çıkıp bütün insanları özgür bırakacağı tahmini henüz gerçekleşmedi. Ve bir tarihçi olarak tek bir fikrin insan deneyimine ait bütün bulmacayı çözebileceğini kabullenmekte çok zorlanıyorum. İdeolojiden nefret ettiğini söyleyen bir adam olarak, tarihteki en katı ideolojilerden birine ilham vermiş bu adamda büyük bir çelişkiden söz edebiliriz. Bence Marx'ın hayat hikayesi bir uyarı sayılır. Fikirler bazen kendi doğal güçlerini kazanabilir ve bu karizmatik, tartışmalı düşünceler özellikle de yazı olarak sayfalara geçerse asıl niyetlerinden çıkarılıp başka amaçlar için kullanılacak şekilde dönüştürülebilir. Ama Marx'ın insanoğlunun sıkıntılarının, acılarının ve yaşanan eşitsizliğin kaynağını bulma isteği kesinlikle takdiri çok hak eden bir amaç. Marx'ı bir kahraman ya da kötü adam olarak okumayı seçebilirsiniz ama felsefi yolculuğu sorgulanmalı ve asla unutulmamalı.